Ayrım 4.
Ovaya bakan büyükçe bir ev anımsıyorum. Avlunun ovaya bakan yüzünde evimiz, caddeye bakan yanında ise babamın muayenehanesi vardı. Avlunun ortasında tembel, cılız bir fıskiye yaz kış sağa sola su sıçratırdı. Biz de aynı tembellikle onu seyrederdik. Dört yanını taş düzlüklerin, sekilerin çevrelediği bahçede kolları düşmüş iki bodur ağaç vardı. Bu taş sekilere eski kanepeler, koltuklar atılır, bol yıldızlı yaz akşamlarında burada oturulur, solgun fenerler yakılır, taş peynirler, domatesler, acurlar dilinir, acılı ekşili mezeler hazırlanırdı. Tutum ile kardeşi gelir, ut ve kanun çalarlar. Arapça eski hikayeler anlatılır, ben her gece birinin dizinde uyuyakalırım. Kulaklarımda bir ut, bir kanun, tozlu çöllerin bin bir gecesi, üzerimde bir hırka. Biri çam ağacıydı. Annem, Edibe Hanım, yazın zeytinyağı tenekelerine dikilmiş çiçekler çıkarır avluya. Büyük küplere, küçük saksılara, yayvan toprak kaplara, irili ufaklı çömleklere sıcak iklimin her soyu çiçeğini bitkisini eker, yetiştirilmesi en güç bitkilerle uğraşır, bunlara özenle bakarak bu çölde kendine bir vaha yaratmaya çalışırdı. Avlu boydan boya yapraklanır, çiçeklenir, akşamüstleri kuyudan çekilen kova kova su bu tenekelere, küplere, saksılara içirilir. Avlu her gün boydan boya yıkanır, serinletilirdi. Tekerlek biçiminde çakılmış koca bir tahta kapak kuyunun ağzını örter, üzerine ne benim ne kardeşimin kolay kolay kaldıramayacağı ağırlıkta bir taş yerleştirilirdi. Oynasınlar diye çocukların avlulara salan annelerin başlıca korkusu çocukların kuyuya düşme olasılığıydı. Bizi en çok eğlendiren şey başımızda biri dururken kuyunun ağzına eğilip aşağıya bağırmamızdı. Çok eğlenirdik, sevinirdik, tehlikeli bir oyundu bu. Sesimizin yankısını dinlerdik. Başımızda duran her kimse koltuklarımızdan tutar, bizim fazla eğilmememizi engellerdi. Dipte, ta en dipte durgun yüzeyde yansıyan yüzlerimizi görmek isterdik. Kuyunun karanlık sularında kendi suretimiz yüzüyordu. Sanki o tehlikeli serüveni göze alıp kuyunun dibine inmiş, orada bir süre yaşamış ve şimdi oradan kendimize bakıyorduk. Ölümün bana benzediğini ilk o zaman düşünmüştüm. Sonra yeniden kuyunun ağzı örtülür, kapağın üzerine o kocaman taş yerleştirilir. Biz de artık kuyudan hevesimizi almış olarak ısrarımızdan vazgeçerdik. Ne de olsa bir yasak tattırılmış olurdu bize. Geceleri yatağımda kendini kuyuya atarak canına kıymış insanları düşünürdüm. Onlara değgin bir yığın öyküyle doluydu kulaklarım. Mutsuz sevdalılar, deliler, namusu kirletilenler, kimsesiz çocuklar, çok zulüm görmüş beslemeler, cinnet getirenler. O kuyunun ağzında hepsiyle buluşurdum sanki. Bütün kuyu ağzındakilere ta o zamandan beri büyük bir yakınlık duyuyormuşum demek ki. Kardeşimle kafa kafaya verir aşağı seslenirdik. Daha sonra küçük bir taş atardık. Su halkalanır, ikimizin yüzü birbirine karışırdı. Bundan çok hoşlanırdım. Kardeşim çok güzeldi çünkü. Olağanüstü denecek bir güzelliği taşıyordu yüzünde. Süryani kiliselerini süsleyen resimlerdeki meleklere benzetirdim hep. Kıskanırdım onu, çok kıskanırdım. Kilise duvarları benim hakkımı yemiş gibi nefret ederdim onlardan. O küçük halkalar yüzlerimizi birleştirdiğinde çok mutlu olurdum. Geceleri yatağımda bir de bunları düşünürdüm. Çoğunluğu Kürt olan köylerden gelme hastaları vardı babamın. Kentte hemen hemen tek doktordu denebilir. Bu yüzden de iyi para kazanırdı. Yazın avluya duvarın dibine dizilirlerdi. Adliyenin önüne, mahpushanenin önüne dizilirlerdi. Sevmezdim Kürtleri, küçümserdim. Kokarlardı, kirliydiler. Türkçe bilmezlerdi. Alınlarına, yanaklarına dövmeler çalarlar, burunlarına altın hızmalar takarlardı. Hep yalvarırlardı. Hep yalvararak konuşurlardı. Hep yalvararak elde etmeye çalışırlardı istediklerini. Buna mecbur olduklarını o zamanlar anlayamıyordum. Ya öldürüyor, ya yalvarıyorlardı. Okula giderken adliye ve mahpushanenin önünden geçerdim. Yan yana iki binaydılar. Bu yüzden de ileriki yıllarda da bu iki kavramı hep bitişik düşündüm. Oradaki duvarların dibinde de aynı insanlar oturuyordu. Bütün duvarların önü hep bunlarla doluydu. Kadınlar ellerini hep başlarına dayar, iki yana sallanırlardı. Hep sızıları vardı, hep başları ağrırdı. Çatkalıydılar. Çocukların yüzüne sürekli sinek konardı. Çocuklarını ortalık yerde emzirirlerdi. Usul ince bir ağır tuttururlardı. Yanık dokunaklı sesleri vardı. Bu sesin, bu ezginin güzelliğini ayrımsar, bu hüznü içimde çok derinde bir yerimde duyar ama gene de sevmemem, hoşlanmamam gerektiğini düşünürdüm. O sıralar Adamo'nun, Peppino di Capri'nin, Sasha Distel'in Türkçe söyledikleri şarkıları dinliyordum. Kima derler sana, derler benim sevdiğimi. Küçümserdim onları. Yaşamım boyunca baş kaldırmayan herkesi küçümserdim. Hor gördüm. Mardin'deyken orayı küçümserdim. İnsanları sevmezdim. Hepsi yalan söylerdi. Sürekli büyük kent hayalleri kurardım. İstiklal sinemasında seyrettiğim filmler hep İstanbul görüntüleriyle başlardı. Upuzun bir kaydırmayla Boğaz, Çamlıca tepeleri, Rumeli Hisarı, Haydarpaşa Garı. Bir gün oraya gidecektim. Bir gün buradan, bu boğucu ilişkilerden, akrep korkusundan, her şeyden kurtulacağımı düşünürdüm. İstanbul benim için bir kurtuluştu. Bütün umutlarımı İstanbul'a bağlamıştım. Bir gün gidecektim oraya. Kima derler, sana derler benim sevdiğim. İstanbul'a geldikten sonraysa adım Bozkır reslamına çıktı. Sürekli Bozkır'ı, Mardin'in dümdüz ovalarını, güneş rengi dağlarını çiziyordum. Mor dövmeli kadın yüzleri çiziyordum. Çocukluğumu çiziyordum. Kurtarılmayı bekleyen çocukluğumu. Çocukluğum para ediyordu. Akademinin ilk yıllarından başlayarak Mardinliliğimle övünür olmaya, doğululuk çalımı satmaya başladım. Biraz milli mesele, ezilen ulusun bireyi olmak, Mezopotamya uygarlığının mirasçılığı falan. Nasıl da onursuzlaşıyor insan. Suç bende miydi peki? Bize öğrettiklerini yaşamakla tüm yaptığım. Yalnızca buydu. Hep öğretilen hayatları yaşadık çünkü. Halk evinde balolar düzenlenirdi. Halk evini kalın çerçeveli gözlüklerinin ardında masmavi gözleriyle bakan Fuat Bey yönetirdi. Tıp balosu, hukukçular balosu, yardımsevenler derneği geceleri. Grapon kağıtları, süslü karton şapkalar, konfetiler, bayraklar, maskeler. Ortalığa çıkar Twist Medicine Bozanova yapardık. Bir taşra kentinin görkemli seçkinleriydik biz. Yılbaşı geceleri Noel babalar yapılırdı acemi, taşralı. Biz böyle geceleri maskeli, şapkalı balolarla yaşayan, konfetiler altında grapon kağıdından yayılma, kukuletalarının altında saklanan, yılda birkaç kez Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e giden, gidebilen, oralarda son moda giysilerle Mardin'e dönerek caka satan, evlerinin salonu için büyük kentlerden mobilya getirtebilen mutlu azınlıktık. Onlar avlular, duvarlar boyu dizilmiş, başlarını iki ellerinin arasına alarak ağlaşıyorlardı. Bense okul dönüşlerinde nedenini bilmediğim gizli bir utançla onların yüzüne hiç bakmadan avluyu dümdüz geçiyor, odama kapanıyordum. Biz Mardin'in seçkin aileleriydik. Seçkin ailelerinin çocuklarıydık. Bu çocukların gönderildiği Dumlupınar İlkokulu'na ve onun da özellikle şehir büyüklerinin çocuklarının toplandığı A şubesine kayıtlıydık. A şubesine kayıtlı Cumhuriyet'in üçüncü kuşak çocuklarıydık. Ne tonozlar, ne abbaralar, ne kemerler, ne sarnıçlar, ne o eski yapılar, eski eşyalar, gümüş işçiliği, kültür ve uygarlık mirası ilgilendirmiyordu bizi. O küçük kiliseler, Artuklu camileri, Süryani çanları, Deyrül Zeferan, hiçbir şey, hiçbir şey. Ne zaman ki bize büyük kentlerde bunlar sorulur oldu ve bunlardan söz edildi, işte o zaman geriye kaykılarak ve hakkında bilebildiğimiz bölük pörçük birkaç bilgi kırıntısını ağır ağır satarak sahip çıktık onlara. Hem de buna hiç hakkımız yokken. Ne tonozlar, ne abaralar, ne o uzun avlular. Hiçbir şey, hiçbir şey. Kima derler, sana derler benim sevdiğim. Karanlığı uzun o gecelerde annemle ben odalarımıza çekilirdik. Odalarımız karşılıklıydı ve kapıları aynı ayvana açılırdı. Ayvandaki takalarda sürekli mum yanardı. Neyi aydınlatırdı bilmem. Işıksız odalarda radyumun ışıltısına sığınıp yabancı istasyonlarda bilinmedik melodilere kederleniyordum. Bilmediğim dillerde acı çekiyor, bilmediğim ezgilere hüzünleniyordum. Bu uzaklıkta bir dokunaklık vardı herhalde. Gözyaşlarım ondandı. Bu sayrıl özlemler, duyarlılıklar, nedensiz içlenmeler, bu gurbet tutması, dünyanın her yerinde birden olma isteği, bu akrep sıcağı memleketten kurtulamıyordum. Ben ve yaşıtım birkaç genç, yabancı istasyonlardan bizler için bir kurtuluş umudu, bir işaret, bir sinyal bekliyorduk. Sanki gidecektim, denizci olacaktım, keşiş olacaktım. Diyar diyar, liman liman gezecektim. Artık burada olmayacaktım, hiç olmayacaktım. Gece istasyonları neden hep müzik doludur? En uzaklarda, en bilinmediklerde, hiç tanımadığımız insanların kim bilir hangi dertlerine, hangi duygularını, düşüncelerini, yalnızlıklarını, kederlerini taşıyan gece istasyonları. Dünyanın dört bir yanına dağılmış, yalnız ve kalabalık gece arkadaşları. Ve ince bir radyo ışıltısının cılız aydınlığında ışıyan karanlık odalar. Ve o odaların yalnızca kendi takvimlerini yaşayan insanları. Şimdi kim bilir kaç ülkede, kaç insan, kaç karanlık odada radyo dinliyordur. Ne kadar kalabalık, ne kadar çok uluslu bir yalnızlık bu. Oysa Edibe Hanım'ın saz eserleri hep göksu taşır, hep kağıthane. Cihan Nüman'ın ışıklı denizlerini arar, anar. Oda kapıları nedense sert kapanır eski İstanbul'un yüzüne. Artık odasına çekilmiştir, bir daha dışarı çıkmaz. Ayvandaki mumlar sabaha dek yanar. Odası artık eski İstanbul'dur. Gün bitmiştir. Her yer karanlığın ellerine teslim edilmiştir. Annenizdir o odadaki yalnız kadın ama odası girilmezdir. Cihan Nüman'ın ışıklı denizleri başlar oda kapısını kapatır kapatmaz. Oda ansızın bir deniz kıyısı mı olur? Bir yanılsamanın kucağına mı düşer kapının örtülmesiyle? Yıllardır İstanbul'a gitmemişti. Kopkoyu bir karanlıkta kalırdı annem. Odasının çift kanatlı ahşap kapısı geceleri düşlerime girerdi. Bu kapının avludaki kuyunun ağzına kapatıldığını görürdüm. Kuyu İstanbul denizleriydi. Benimle kardeşimin yüzü iç içe girmişti. Bütün sularda biz yüzüyorduk. Denizlere haykırıyorduk sesimizi. Sesimiz yankılanmıyordu. Bir denizci şapkası yüzüyordu kuyunun dibinde. Kabuslarım kin tutuyordu. Kanatlarının üzerinde demirden dövmeler, süsler, ejder kafaları vardı. Avuçlarımın içinde dirilen bu ejder kafaları kımıldıyor, kıvranıyor, sonra zehrini kusuyordu. Hiçbir deniz geçit vermiyordu. Ne anneme ne bana. Kapının her iki kanadında iki küçük tokmak ve tokmakların altında ağır kapıyı itme kolaylığı sağlasın diye çakılmış demir tutacaklar vardı. Bu tutacaklara asılır gider gelir sallanırdık kardeşimle. Kapının kanatları bir öne, bir geriye gidip gelirdi. Bir salıncak eğlencesi yaratırdık kendimize. Gece olunca kilitlerdi bu kapıyı annem. Kendini kilitlerdi. Hem zaten ben de büyümüştüm ve benimle birlikte sallanacak bir kardeşim de yoktu artık. Kaç geceler avluya dolaşıp odasının avluya bakan pencerelerinden birinin parmaklarına yapışır, içeriği onu gözlemeye çalışırdım. Hiçbir şey görünmezdi. Onun orada, o kopkoyu karanlıkta bir başına oturduğunu sezerdim. Saz eserleri dinlediğini bilirdim. Avluya bakan pencereler iç içeydi. Çok kalın duvarlı bu evlerin pencereleri, duvar kalınlığında bir içerlekten sonra yeni bir pencereyle ikizlenirdi. Her iki pencerenin camlarının yansıları ay ışığında birbirine karışır, iç içe geçerdi. Avluya bakan bu pencerelerin çoğu aynı zamanda ovaya da baktığından sert rüzgarlara karşı korumuş olurdu ev içlerini. Bu pencere başka bir kuyuydu. Babam öğretmenler lokalinde ya şehir kulübünde ya da vali parkındaki emirgen bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oturur, taşra münevverleriyle memleket ahvalinden bahsederek içerdi. Mardin'e gelin gelmiş, satılmış bir kadındı Edibe Hanım. Annemdi. Sabahları başka olurdu. Cihan Nüma gecede kalmıştır. Kırık Osmanlı çocukluğu, neyzenlerin şiş yanakları, lamba fitilleri, karpuz lambaların ışığında titreşen küçük buzlu çiçekler. Odalıklar, kafeslerin sokağa dilimleyen görüntüleri. Yalının dibinde bir kayık, bir halayık. Ahmet Nazım Paşa'nın nazlı torunları. Seyranlar, safhalar, ıssız, ufuzun çayırlar. Piyasa saatlerinin bitmez tükenmez anılarının anlatıldığı akşam kahve saatleri. Her şey ama her şey gecede kalmıştı. Annem bir gece insanıydı, siyah ve suskun. Sabahları avluya çıkar, kendi için yarattığı vahasında çiçeklerini sular, onların topraklarıyla uğraşır, olmaz bitkilere kök tutturur, olmaz çiçekleri maharetle yetiştirmede inatla sabır gösterirdi. Kendini çiçeklerle açıklıyordu. Her sabah erken saatte onu sırtında atlas sabahlığıyla çiçeklerinin başında bulurdum. Göz göze geldiğimizde tek ortak yanımızın gece radyoları olduğunu düşünürdüm. Bakışmamızda ikimizin de farkında olduğu bir suçluluk vardı. Pop müziğin elektronik duyarlılığıyla büsbütün yabancıydım ona. Hard rock, heavy rock, senfonik rock dinliyor, radyo istek programlarında sürekli adımı yayınlatıyordum. Benim ufkum İstanbul'dan öteydi. Dinlediğimiz şarkılar ayrı da olsa birbirimizi anlar, ışıksız odalarda radyomun cılız ışıltısına sığınarak radyo dinlemenin anlamını bilirdik. O geçmişini, bense geleceğimi kuruyordum. Benim geleceğim belki de onun geçmişini açılacaktı. Onun sürgün edildiği İstanbul belki de benim düşlerimi gerçekleştirdiğim ana yurdum olacaktı. Bilmiyordum. Bilmiyordum ki ben meğer tepeden tırnağa bozkır duyarlılığına kilitlenmiş biriydim. Ve de bunun değişmesi hiç de gerekmiyor. Bozkırda yaşamak, bozkırla yaşamak da bir yaşama biçimidir. Issız bir yaşama biçimi. Yıllar sonra doğululuğumla sahiden övünmeye başladığımda ise artık kendimden utanıyordum. Ne kendimden ne düşlerimden geriye doğru dürüst bir şey kalmamıştı. Darmadağındım, parçalanmıştım. İçimde birkaç insan birden yaşıyordu. Görkemli, mağrur ve yalnız bir görünüşü vardı annemin. Babamdan daha uzun boyluydu. Boyundan ötürü ondan utanırdım. Sanki o uzun boyuyla kadınlığın dışına çıkıyordu. Onların birlikteliklerinde hep uygunsuz bir şey varmış gibi gelirdi bana. Sanki birbirlerinin dengi olmadıklarını söylüyordu boyları. Annem eski bir İstanbul ailesinden gelme, soylu bir hanımefendi, babamsa buranın yerlilerinden. Gerçi en büyük, en hatırlı ailenin oğlu ama yine de buralı. Halk evi balolarına giderken herkes bize bakıyormuş gibi gelirdi. Oysa herkes bu uygunsuzluğu bir kez görmüş, ondan sonra da artık üstünde durmamıştı. Annemle babam her baloda salonun en az dansa kalkan çiftiydiler. Aynı duyguyu bir de yazlık sinemaya giderken duyardım. Park sineması vardı o zamanlar. Lale sinemasının yazlığıydı. Pencereleri yazlık bir sinemaya bakan bir evde oturuyor olmak bir büyük şanstı bana göre. Balkonlarına kurulu film seyreden bu aileleri dünyanın en mutlu aileleri sanır, bütün düşlerinin seyrettikleri filmler gibi toz pembe olduğuna inanırdım. Oturma odaları huzur doluydu bu evlerin. Sinemanın en güzel locasına kurulurduk. Sinemaya girerken herkes bize bakardı. Her kalabalığa girişimizde aynı ürküntüyü duyardım. Ben bu bakışlara annemin o uzun boyunun neden olduğunu düşünür, için için bir nefret, bir utanç duyardım. Babamsa onun yanında süklüm püklüm dururdu. Sarkık yanaklı, kel, göbekli biriydi babam. Onların yan yana gelmeleriyle birlikte bütün aile mahremiyetimizin ortaya döküldüğünü düşünürdüm. Sanki herkes ailemizdeki sevgisizliğin farkındaydı. İşte tam da onlar sinemaya girerken herkesin aklından bunlar geçiyormuş gibi bir duyguya kapılarak çoğu kez kapıda sinemanın ta dış kapısında afişlerin asılı olduğu tahta panoların önünde oyalanırdım. O bakışlardan payımı almak istemiyordum. Onlarla aramda yeterli gördüğüm uzaklığı sağladıktan sonra ve onlar bizim için ayrılmış en güzel locaya yerleştikten sonra uzun bacaklarımla basamakları ikişer ikişer çıkar, tebeşir beyazına boyanmış locaya girer, benim için ayrılmış önden birinci koltuğa otururdum. Artık kardeşim yoktu. Önden ikinci koltuk boştu. Boş kalacaktı. Bu yüzden yaşamım boyunca her sinemada, her tiyatroda yanımdaki koltuk ürküntü vermiştir bana. Bir ölü gibi gelmişti eve annem. Uçuk bir benizle, bomboş ama dimdik gözlerle gelmişti. Sanki hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor, söylenenleri anlamıyordu. Bugüne dek hiç böyle görmemiştim onu. Halinde hemen fark edilen bir gariplik vardı. Onu kollamaya başladım. Oysa içeriden çıktıktan sonra kaç zamandır beni kollayan, bu zor günleri atlatabilmem için üzerime titreyen oydu. Kendimi onarmam için elinden geleni yapmıştı. Bu gece ansızın rollerimizin değiştiğini sezmiştim. Bir ara mutfağa gitti. Hiç sesi çıkmıyordu. Peşinden gitmem gerektiğini düşündüm. Mutfağa girdiğimde ellerini doğramaya çalışırken buldum onu. Elinde koca bir satır vardı. Kahredici günler yaşanıyordu. İnsan çıkmazdaydı Türkiye'de. Bir yığın atlanmış, yengecikmiş hesabı, faturası geliyordu gündeme. Kırılgan bir umuttu bizimkisi. Durmadan çoğalttığımız bir duygu. Çocuk kalmış bir toplumduk biz. Durmadan sahip arıyorduk. İçkinin koyulttuğu duyarlılıkları yaşıyor. Puslu camların ötesinde her şey çok sahici şimdi. Deniz çırılçıplak. Kısa yaşanmış sahici anlardan biri bu. Sonuna dek yaşanmalı. Bir dar zaman mutluluğu. Her şey bir gerçeklik duygusu taşıyor. Her şey dokunabilir, her şey kavranabilir gibi. Rumca şarkıların geçmiş dirilten ezgileri bile bir anı duyarlılığı taşımıyor şimdi. Gerçekti ve şimdiydi her şey. Balık kokuları sinmişti dört bir yana. Kısa, tombul bir kadın masalardan masalara koşuşturuyordu. Herkese bağışlanmak ister gibi bakıyor, sürekli karnının üzerinde birleştirdiği ellerini ovuşturuyordu. Suskun masallar ve kederli insanlar vardı burada. Kahredici şarkılar geliyordu bir yerlerden. Meyhaneye çingene şarkıcılar, çocuk yaşta kara tenli kemancılar giriyordu. Üzerinde kararmış parmaklar tıkırdıyordu darbukanın. Kulağının arkasında pörsümüş bir karanfil taşıyordu kemancı. Ceyla camdan dışarı bakıyordu. Bütün bir hayata bakar gibi bakıyordu. Dop dolu ve çok uzaktı bakışları. Yaşantımızda tutkuyu yitirdik, inançlarımızı. Bizi ayakta tutan şeyleri, yıktığımız hiçbir şeyin yerine yeni bir şey koyamadık. El yordamıyla izini sürdük hayatın. Sınaya deneye kör topal ilerleyip durduk. Bize hep yıkmayı öğrettiler, hep inkar etmeyi. Ölçülerimizi, değerlerimizi yitirdik. Yerine ne koyduk, ne koyabildik daha sonra? Devrimci olmak budalaca bir imandan, bir şiddet tutkusundan, ölüme her an yakın yaşamaktan başka ne kazandırdı bize? Sosyalizmi hep ölümle bitişik düşündük. Sosyalizm bizler için bir çeşit şeriat duygusuydu. Yaşamayı unuttuk, hepten unuttuk. Ne dünyaya ne de nimetlerine dokunabiliyorduk. Şimdi sırası değil arkadaşlar dediğimiz şeylerin hiçbir zaman sırası gelmedi. Her şeyi yıktıktan sonra, her şey yıkıldıktan sonra bize de hiçbir şey kalmamıştı. İsyancı bir umutsuzluğu yaşamaya başlamıştık. Gözü kara bir devrimciliğin o ince umutsuzluğunu. Hayatımızda olağanüstü ne varsa alıp götürmüştü hayat. Alıp götürmüştü. Şimdi burada Mardin'de, bu akrep ikliminde, güneşin batışında, taşların ince oymalarında, pencerelerin ulu derinliğinde arıyorum olağanüstünü. Beni duyuyor musun Ceyla? Kayaların binlerce gözü ıssız bir güneşin aydınlattığı ovaya bakıyor. Taş evler suskun, ulu ve görkemli. Birer birer düşüyor bütün avlular. Kale düşüyor, tarih düşüyor. Avlulara beton harç yiyor taşra müteahhitleri. Bu kez de avlulara ev yapıyorlar. Büyük aileler, büyük malikaneler devri bitmişti artık. Ayvanların avlulara açılan ağzına briketler yığılıyor. Çirkin, iğreti duvarlar, eskiden ayvanlara açılan karşılıklı kapıları yeni çıkılmış bir duvarla yeni bir odaya açıyor. Avlular kapanıyor, ayvanlar yeni yeni odalar oluyor. Her şey yeni bir oda için, bir oda daha için, yeni bir kiracı için. Artık kiracılar onursuzluk vermiyor büyük evlerin düşmüş ve soylu sahiplerine. Çoğunun oğlu kızı büyük kentlere göçmüştür zaten. Kıyıların binlerce gözü zifiri bir gece gibi bakıyor ıssız bir güneşin aydınlattığı ovaya. Onurlu ve küskün bakıyor. Ova bir sanrıyı yaşıyordu. Ova dilsizdi. Uçurtmanın çakılı kaldığı yere saplanmıştı bakışları. Demek ki hiçbir şey unutulmuyordu. Birer birer düşüyor geçmişimiz, yaşantımızın kaleleri. Güneş rengi evler yara alıyor. Birer birer anlamlarını, güzelliklerini, bütünlüklerini yitiriyorlar. Artık her manzarası bir çığlıktı Mardin'in.